Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Girişimcilerin Büyük Hataları 12. bölümüyle başlıyor. Bu podcast serisi boyunca toplamda 12 hatadan bahsedeceğiz demiştik. Bugünkü bölümde ise 12. ve artık son hata olan mentorsuzluk hakkında konuşacağız. Girişimcilik sürecinin bu 12. evresinde yol arkadaşı olmayan girişimci aşamasını değerlendireceğiz. Mentor kimileri için danışman, kimileri için eğitmen, kimileri için yönetici, kimileri için uzman, kimileri içinse koçtur. Ancak benim için mentor sözcüğünün karşılığı yol arkadaşlığıdır. Tabii daha fazlası da var, hepsini konuşacağız. Ama önce şu hatırlatmamızı yapalım, sonra da devam edelim. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, Hani Kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla girişimcinin ya da girişimci adayının faydalanmasını isterseniz de podcastlerimizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi bizlere sosyal medyadan iletebilirsiniz. Evet, bugün konumuz mentorluk. Peki kimlere mentor denir? Mentor ne yapar, ne yapmaz? Ne yapmalı ya da ne yapmamalıdır? Mentörle çalışmak avantaj mıdır veya çalışmamak bir dezavantaj mıdır? Bunun bir okulu, eğitimi, diploması, sertifikası, yeterlilik belgesi var mıdır? Bunların hepsini konuşacağız. Tabii teknik olarak üniversitelerde böyle bir bölüm elbette ki yok. Hatta ders var mı onu da bilmiyorum, emin değilim. Ancak bir meslek olarak mentörlük tabii ki var. Hatta Türkiye'de yakın zaman önce mentörlük bir meslek olarak kabul edildi ve yasal zemine oturtuldu. Bunun dışında tabii çok uzun yıllardır uluslararası bazı kurum ve kuruluşlar tarafından mentörlük belgelendiriliyor. Hatta bu sertifikayı belirli periyotlarda yenilemek de gerekiyor. Yani mentörlük ya da koçluk söz konusu olduğunda yeterliliği kanıtlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak önemli. Tabii koçluk ile mentörlük çok keskin çizgilerle birbiriyle tam anlamıyla ayrışmış mı? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunu daha farklı bir platformda veya farklı bir podcast'te tabii ki konuşabiliriz. Ama şimdi ana konumuz mentörlük. O yüzden buradan devam edeceğiz. Evet, mentörlük için belirli sertifika programları, yeterlilik süreçleri bulunuyor. Söylediğimiz gibi. Buna karşın ben bir insanın mentor olarak anılması için bazı şartları taşıması gerektiğini düşünüyorum. Sadece diplomayla ya da sertifikayla mentor olunmaz. Olsa olsa bu programlarla mentörlüğe dair farkındalık edinilir. Ben yazarlık kursları için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani yetenek diye bir şey vardır ve bu eğitimde kazanılmaz. Öte yandan tabii ki eğitim yeteneği ortaya çıkaran ve sürdürülebilir kılan önemli bir etkendir. Tabii ki ayrı konu, bunları birbirine karıştırmayalım. Evet, sertifikayla mentor olunmaz çünkü mentörlük yetenek işidir. Sertifika programları mentörlüğe dair bilgi ve farkındalığı artırır ya da halihazırda bunu hak eden insanlar mentörlüğünü o belgelerle tescillemiş olurlar. Fakat herhangi bir eğitim bir insanı sıfırdan mentor yapmaz, daha doğrusu yapamaz. Çünkü bu biraz multidisipliner olmayı gerektiren, biraz entelektüel olmayı gerektiren, deneyim gerektiren, network, kültür ve itibar gerektiren bir iştir. Tabii Türkiye'de herkes her şey olabiliyor. Biri ben şuyum dediğinde o kişi iyi de sen nasıl o oldun diye sormuyoruz. Yapacak hiçbir iş bulamayan insanlar da kendini mentor ilan ediyor ve sorgulamıyoruz. Oysa bu durum gülünç olduğu kadar aslında tehlikelidir de. Çünkü yanlış mentor seçimi sadece girişimi ya da girişimci değil, o girişimde çalışan insanları, o çalışan insanların ailelerini, o girişimin paydaşlarını, o paydaş firmalarının çalışanlarını, onların ailelerini, kısacası birçok insanı ve özet olarak da aslında Türkiye ekonomisini etkiliyor bu durum. Yani bu durum sadece gülünç değil, aynı zamanda tehlikeli. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Aslında eleştirilecek çok nokta var ama konumuza dönsek iyi olacak. Ben bir insanın uzman, eğitmen veya mentor olması için 4 kriter belirledim. Eğer kendinizi eğitmen, uzman ya da mentor olarak ilan edecekseniz sahip olmanız gereken bazı yetkinlikler olduğunu düşünüyorum. Nedir bunlar diye soracak olursanız hemen şöyle sıralayalım. İşte uzman veya mentor olmanın 4 şartı: akademik kariyer, sektörel deneyim, yazma yeteneği ve konuşma yeteneği. Tabii bu 4 unsura dair ayrıntılı açıklamayı da bilmeniz gerekiyor. Bunun için de Girişimcilerin Büyük Hataları kitabını okumanız gerekiyor. 12. bölüm, yani mentorsuzluk bölümünü okuduğunuzda o 4 kritere dair detayları göreceksiniz. Burada o anlattıklarımı tekrarlamak yerine mentor kavramı üzerine konuşmayı tercih ediyorum. Bu arada bir girişimci olarak eğer bu standartların tamamını veya %90'ından fazlasını taşıyan bir danışman, eğitmen, uzman veya mentor ile çalışıyorsanız hiç endişe etmenize gerek yok. Başarı oranınız çok yüksek olacaktır. Ancak tam tersi bir durum söz konusu olduğunda da Kendinizi mentöre mentörlük ederken bulursunuz. Gülüş gelebilir, komik gelebilir ama gülmeyin. Bunlar gerçekten oluyor piyasada. Neyse şimdi gelelim mentöre. Nedir bu mentör denilen kişi ya da kimdir, ne yapar, ne yapmaz? Hep birlikte bakalım. Bu arada mentör kelimesinin mitolojide bir yerinin olduğunu da bilmenizi isterim. Yunan mitolojisinde akıl hocası olarak betimlenen bu sözcüğün hikayesi ise şöyle. Homeros'un Odessa destanında geçtiği şekliyle anlatmak gerekirse, mentor İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı'na katıldığı sırada oğlu Prens Telemakos'u emanet ettiği sadık arkadaşının adıdır. Hikaye odur ki kral Truva Savaşı'nda olduğu süre boyunca mentor de prense eşlik etmiştir. Prensin gelişimine rehberlik etmiştir. Çünkü Telemakos krallığın sıradaki hükümdarıdır. Yani onun bu role hazırlanması gerekmektedir. Bu süreçte koruyucu olmanın ötesine geçen mentor, Telemakos'un akıl hocası rolüne de bürünmüş ve krallık becerilerini kazanması için ona yardımcı olmuştur. İşte 2010'lu yıllarda toplumsal dağarcığımıza giren ya da farkındalık edindiğimiz ve 2020'lerde farklı bir boyut kazanacağını düşündüğüm mentörlük, tarihsel veya mitolojik olarak böyle bir anlama sahiptir. 2020'ler itibariyle mentörlüğün farklı bir anlam kazanacağını düşünüyorum derken, ne kastettiğimi de tabii ki açıklayacağım. Bence mentörlük artık bir eğitim, danışmanlık veya akıl hocaları misyonundan çıkacak. Daha doğrusu mentörün ana sorumlulukları bunlar olmayacak. Bütün bunlar artık birer standart olarak kabul edilecek. Öte yandan birini mentor olarak kabul etmenin nihai şartı bence 2020 itibariyle artık yol arkadaşlığı ile ölçülecek. Bu minvalde mentörlük artık 3 ya da 6 ay sürmeyecek. Mesela ortalama 3 yıllık mentörlük anlaşmalarının imzalanması gerekecek. Çünkü artık mentörlük eşittir yol arkadaşlığı olacak. Günümüzün rekabet şartları ve sosyoekonomik koşulları da bunun böyle olmasını gerektiriyor. Pandemiyi düşünün, ortalama 3 yıllık bir süre boyunca tüm dünyayı etkiledi. Hala da etkilerini yaşıyoruz. Dijitalleşmenin önem ve farkındalık kazandığı COVID-19 süreci dijital dönüşüm içinde kaldıraç görevi üstlenmişti. Mesela 2020 itibariyle etkinlikler, eğitimler, toplantılar, iş yapma biçimleri veya çalışma hayatı mümkün olduğunca çevrim içi ortama taşındı. Hem çalışanlar ve hem de markalar gördü ki aslında büyük vakit alan işler veya sorumluluklar dijital araçlarla daha az maliyetle ve daha kısa sürede çözülebiliyor. İnsan etkisinin ağırlıkta olduğu sektörleri ve işleri tabii ki bu konunun dışında tutuyorum. Ama dijital araçların ve makinelerin aslında büyük oranda insana olan ihtiyacı azalttığı da bir gerçek. Girişimcilik merkezinden bakacak olursak artık bir girişimci için sektörel anlamda temel bilimler diyebileceğimiz eğitimlerin yanı sıra başarılı olmak için bir de yol arkadaşları gerekiyor. Bu arada sektörel anlamda temel bilimler diye tabir ettiğim eğitimleri daha önceki bölümlerde vurgulamıştım ve Girişimcilerin Büyük Hataları kitabında bunları açıkladığımı söylemiştim. O yüzden hemen önceki bölümleri dinlemeli veya Girişimcilerin Büyük Hataları kitabını okumalısınız. Hangi eğitimleri kastettiğimi bildiğinizi varsayarak şimdi devam ediyorum. O eğitimlerin akabinde girişimci başlarda belirtmiş olduğum o 4 özelliği barındıran bir mentörle anlaşmalı. Pekiştirmek adına tekrar edelim. Bir girişimci kesinlikle akademik kariyer, sektörel deneyim, yazma yeteneği ve konuşma yeteneği gibi özelliklere sahip bir mentörle çalışmalıdır. Peki neden? Aslında cevabı çok basit. Dijital araçlar, mobildeki gelişmeler ve internet teknolojisinin geldiği boyut düşünüldüğünde günümüzde bir işi kurmak da, sürdürmek de, büyütmek de teknik olarak pek zor değil. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi girişimlerin başarı oranı ne yazık ki pek de iç açıcı değil. Bunda en büyük etkenler deneyim eksikliği ve stratejisizliktir. Ve mentörlük alarak aslında deyim yerinde ise bir taşta iki kuş vurulur. Diğer bir deyişle girişimci mentor edinerek aslında hem deneyim satın alır hem de stratejiyi düşünmek zorunda kalmaz. Mentörlüğü bu kadar övdük ama mentörlüğün hiç mi kötü yanı yok? Olmaz mı hiç? Tabii ki var. Fakat bu problemlere değinmeden evvel mentor ile menti yani mentörlük alan kişi, ekip ya da kurum arasında probleme sebep olabilecek unsurları da bilmemiz gerekiyor. Bunları uzun uzun açıklamak yerine maddeler halinde sıraladım. Bunlar arasında o 4 kriteri taşımayan mentörü yol arkadaşı edinmek, mentörün görev ve sorumluluklarının tanımlanmamış olması, mentinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmaması, mentorun patronluk taslaması gibi durumlar var. Tabii ki daha fazlası da var ama devamını kitaba bıraktım. Oradan inceleyebilirsiniz. İlgili bölümü yani 12. bölümü okuduğunuzda tüm hepsini göreceksiniz. Hepsini burada vermedim tabii ki. İşte bu sorunların yaşanmaması için mentorun görevlerinin baştan belirlenmesi, sorumluluklarının listelenmesi ve sınırlarının çizilmesi gerekir. Öte yandan bir girişimci olarak mentorluğu siz de artık yol arkadaşı olarak görüyorsanız ya da betimliyorsanız ve bir girişimin en önemli sürecini ifade eden ilk 36 aylık süreci bir mentorla sürdürmeyi planlıyorsanız kesinlikle 12 aylık günlük periyotlarda bir ölçme ve değerlendirme yapmanız gerekir. Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisinin ve tabii ki aynı isimdeki kitabın bu son bölümünde veya son kısmında yol arkadaşı olmayan girişimci kalmayacak diyorum. İddialıyım çünkü artık bu podcast dizisi ve bu kitap var. Evet, aslında girişimcilerin büyük hatalarını hazırlama ne dedim? Daha çok girişimciye yol arkadaşlığı yapmaktı. Eğer kitapta o son satırları okuyorsanız veya bu yayını dinliyorsanız amacıma da bir kez daha ulaşmışım demektir. Yeri gelmişken bu yol arkadaşlığı için kendi adıma sizlere teşekkür ediyorum. Umarım aynı duyguları siz de yaşamışsınızdır. Bu arada ben bunu, yani yol arkadaşlığını, gerçekten önemsiyorum. Çünkü benim için bir girişimciye mentörlük ya da yol arkadaşlığı yapmak adeta vücudumdaki tüm hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. En azından ben öyle hissediyorum. Çünkü heyecanlanıyorum, çünkü umutlanıyorum ve çünkü mutlu oluyorum. Evet, girişimcilerin büyük hatalarının 12.'si olan mentorsuzluktan kurtuldum olduğunuzu düşünüyorum. Mentorsuzluk hatasını yol arkadaşı olmayan girişimci olgusuyla eş tuttuk. Bunun nedeni girişimcilerin en büyük eksiği doğru yol arkadaşını bulamamalarıdır. Hatta sırf bu yüzden büyük umut ve hevesle başlamış nice girişim birkaç ayda iflas ediyor. Mentorsuzluk sorununu çözdüğümüze veya en azından anladığımıza göre şimdi bir yerlere büyük harflerle yol arkadaşı olmamak yazıp üzerine kocaman bir çizgi çekelim. Çünkü bunu da hallettik ve geriye sıfır hata kaldı. Yani serinin sonuna geldik. Geleneksel kapanışımızı yapmadan önce sizden bir ricam var. Eğer gerçekten size faydalı olabilmişsem bu podcast serisini, yani girişimcilerin büyük hataları serisini en az 10 arkadaşınıza lütfen gönderin. Bu podcast serisinin ya da kitabın sizde bıraktığı etki ifade eden birkaç cümleyi de arkadaşlarınıza bu seriyi önerin. Ayrıca kanalın ekran görüntüsünü alıp WhatsApp'ta veya Instagram'da hikayelerinizle de paylaşabilirsiniz ve bunu yaparken bizleri de etiketlemeyi unutmayın. Bu arada belki seriyi farklı bir formata dönüştürebiliriz. Yani bundan sonraki süreçte sektörden girişimcileri konuk alabiliriz, ağırlayabiliriz. Bir şekilde devam edeceğiz. Kısacası takipte olmanızda yarar var. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu girişimcilerin büyük hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi sosyal medyadan bana veya ekibime iletebilirsiniz. Ayrıca bizlere Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.